Ayrım 20. El Greco'ya mektup. Nikos Kazantzakis. Sayfa 257. Artık Ege'yi arkamızda bırakmıştık, doğuya gidiyorduk. Sağımızda görünmeyen Afrika, solumuzda denizle göğün birleştiği yerde Kıbrıs. Kızgın deniz kıvılcımlanıyordu, küpeşlerin üzerinden iki kelebek uçtu, bizi izleyen aç bir kuş atılıp kelebeklerden birini yuttu. Solgun benizli ince bir kız bunu görünce ağlamaya başladı. Birisi bırakın öyle gerek, siz Tanrı'yı ne sanıyorsunuz yani, incecik bir kadın mı dedi. Bir zamanlar Nazaret'in fakir bir evinden insan yüreğini yakıp yenileyen alevin fışkırdığı, güneşten yanmış ülkeye yaklaşıyorduk. 2000 yıl önce olduğu gibi bugün de hayat aynı biçimde dağılma halindedir. Ama bugün hayatta yüreğin dengesini aşındıran sorunlar çok daha çeşitli, çözümde daha zor ve daha kanlıdır. O zamanlar çok tatlı, basit bir mesaj bulundu ve kurtuluş yeryüzüne doğru ilkbahar gibi yükseldi. Ondan daha basit, daha tatlı bir söz yoktur. Kim bilir? Belki şimdi de bizi o kurtaracaktır. Onun için şimdi yeniden Kudüs'e Meryem'in oğlunu dinlemeye gidiyoruz. Gece olmuştu, uyumak üzere uzandım ama aşağıda ambarda çetin bir tartışma başlamıştı. Kulak kabarttım. Sesinin tonundan genç olduğu anlaşılan biri, bugünkü ekonomik ve toplumsal hayatın alçaklık ve haksızlığını suçluyordu. Halk açtır, büyükler para toplamakta, kadınlar satılmaktadır, papazlar inançsızdır, katran da cennette burada, bu dünyadadır, adaletle mutluluğu burada bulmalıyız. Başka hayat yoktur. Bağırmalar duyuldu. Evet evet, ateş ve balta gerek. Yalnız bir kişiyi dua okuyan sesinden tanıdım. Bizimle beraber yolculuk yapan Divakos'tu, karşı koyacak gibi oldu. Ama bağırma ve gülüşmeler arasında sesi boğuldu. Yastığımda doğruldum, hırsla dinliyordum. Bu vapur ambarı bana çağdaş kölelerin toplandığı ve dünyayı bir daha uçurmak için komplo kurdukları yeni bir yeraltı gömütüymüş gibi geldi. Korktum. Tanrı'nın bilinen tatlı babacan çok çekmiş, ölüm sonrasına ait umutlarla dolu yüzüne tapmaya gidiyorduk. Kadıncağızlar ona armağanlar, mumlar, gümüşten adaklar, gözyaşları ve ibadetler götürüyordu. Yukarıda birinci mevkideki dinsizler oralı değildi, politikadan söz ediyor ya da uyuyorlardı ve aşağıda alçakta olan ambarda biz henüz yeni, örgütlenmemiş, tehlikeli bir kozmogoninin tohumlarını korkunç bir armağan olarak taşıyorduk. Kutsal, sevilen bir dünya tehlikede, sert çamur ve ateşle dolu başka bir dünya, topraklardan ve insanın yüreğinden yükseliyor, bütün gemilere atlıyor, ambarlarda gizlenerek seyahat ediyor. Sabah uzakta, sütlü sisin içinde fark edilmeye başladı. Vaat edilmiş topraklar, önce denizle göğün birleştiği yerde bir çizgi, arkasından Yudea'nın başlangıçta gri, sonra hafif mavi dağları göründü ve sonra günün kuvvetli ışığında boğulup kayboldular. İhtiyar kadıncıklar kalktılar, denklerini topladılar, siyah başörtülerini bağladılar ve istavroz çıkarıp ağlamaya başladılar. Kumsal, sıcak bahçeler, koyu esmer renkli ince kadınlar, frenk inciri, hurma ağaçları. At arabaları kutsal kente çıkarken ıkınıyor, birden yürekler hızlı çarpıyor. Surlar, mazgallar, kale kapıları, beyaz entariler, baharat, gübre ve çürük meyve kokusu, gırtlaktan çıkan vahşi sesler, öldürülmüş bütün peygamberler hayaletler halinde topraktan yükseliyor, taşlar canlanıyor ve kanlar içinde bağırıyorlar. Kudüs. Bu acılar haftasını hatırlamak istemiyor, buna cesaret edemiyorum. Bu 7 gün içinde umut, ihanet, özveri, Tanrım, Tanrım neden beni bıraktın çığlığı, insanın bütün trajik serüveni gözlerimin önünden geçti. Tanrı, elini uzatıp yardım etmeksizin ihanete uğrayan, kırbaçlanan, çarmıha gerilen İsa değil, her haklı, her temiz yürekli insandı ve kadının sıcak yüreği olmasa sonsuza dek mezarda yatmaya terk edilirdi. İnsanın kurtuluşu bir ipliğe, bir sevgi çığlığına bağlıdır. Bir geceden ötekine Paskalya'nın kutsal şafağına ulaştım. Diriliş tapınağı geceden kocaman bir arı kovanı gibi uğulduyordu. Bal mumu ve beyaz, esmer, koltuk altlarından yayılan insan teri kokmaktaydı. İnsanlar tapınağın kemerleri altında mezardan İsa'nın kutsal ışığının fışkıracağı kozmogonik anı bekleyerek uyumuşlar. Kutsal tasvirlerin altında kahve ibrikleri kaynıyor, analar göğüslerini açarak bebeklerini emziriyorlar. Ağır, ekşi bir koku, mum ve yağ kokusu. Arap kadınları saçlarını iç yağıyla boyamışlar. İç yağı eriyor, onlar da dişi koyunlar gibi kokuyorlar. Erkek Araplardan da dayanılmaz bir teke kokusu yükseliyor. Tapınıcılar dalgalar halinde geliyorlar. Tapınak taştı. Bazıları sütunlara tırmanıyor, bazıları bölmelerin üstüne binmiş, bazıları kadınlar bölümüne asılmış. Vahşileşmiş, kendinden geçmiş gözler kilisenin ortasında kutsal ışığın fışkıracağı kovuğa dikilmiş. Fesli, rengarenk, hastalıklı, çipil gözlü Araplar, Bedeviler, Habeşler, bütün insan ırkları bağırıyor, gülüyor, iç çekiyor. Bir genç bayılıyor, kas katı kesilmiş bir halde avluda yere uzatıyorlar. İhtiyar ince, bembeyaz cübbeli ve kırmızı kuşaklı bir Maroni papazı ağzından köpükler saçarak taşların üstüne düşüyor. Kalabalık birden sustu. Hava yanan gözlerle doldu. Başpatrik her yanı yaldızlar içinde ortaya çıkmış ve tek başına kilisenin orta yerindeki kutsal kovuğa girmişti. Analar görebilsinler diye çocuklarını omuzlarının üzerine kaldırdılar. Fellahlar sarkık dudaklarıyla oldukları yerde kala kaldılar. Saniyeler kafaların içinde yoğunlukla birikiyordu. Hava gerildi, davul derisi gibi gıcırdadı. Ve işte kutsal kovuktan bir ışık fışkırdı ve başpatrik kalın bir yanan mum demetini elinde tutar halde göründü. Şimşek hızıyla bütün tapınak kökünden tepesine kadar alevler içinde kaldı. Herkes elinde tuttuğu beyaz mumlarla ışık almak üzere başpatriğe saldırmıştı. Ellerini aleve sokuyor ve yüzleriyle göğüslerini ovuşturuyorlardı. Erkekler raksa başladı, kadınlar çığlık atıyordu. Sonra hepsi gitmek üzere çığlıklar atarak kapıya doğru saldırdı. Tapınak boşaldı. Bütün bu korkunç uğultu, çıldırmış kalabalık ve rengarenk çullar bir hayal gibime geldi. Kilisenin taşlarına doğru eğilince bütün bu doğu manzarasının gerçek olduğuna inandım. Çünkü kendinden geçmenin sağlam kalıntılarını yerde, taşların üzerinde gördüm. Portakal kabukları, güne bakan çiçeklerinin koçanları ve kırık şişeler. Soluk almak üzere dışarı, bahçeye temiz havaya çıktım. Kaçmak, karşımdaki çırılçıplak ıssız dağlara gitmek, yürümek ve güneşten, aydan, taşlardan başka hiçbir şeye bakmamak istiyordum. Çevremdeki anonim sarhoşluk boşanıp, kendinden geçmiş dindarlar hamle yaparak rahatladıkça ve İsa'yı mezardan çıkarmaya davet ettikçe kendimi tutuyor, yüreğimin sarhoş olmasına izin vermiyordum. Ruhun da beden gibi utangaç bir tarafı vardır ve kalabalığın önünde soyunmayı kabul etmez. Uzaklara, uzaklara, yalnız kalır kalmaz, kaçayım, çölün içine gireyim, orada Tanrı yakıcı bir rüzgar gibi eser, soyunayım, beni yaksın. Tanrı, bayan ruh dedi, kaçma, kal. Beni ne yapacaksın Efendimiz? Senin, bayan ruh, soyunmanı istiyorum. Efendim, benden böyle bir şeyi nasıl istersin? Utanıyorum ben. Bayan ruh, aramızda bizi birbirimizden ayıran hiçbir şey bulunmamalıdır. En hafif bir tül bile. Onun için soyunmalısın bayanım. İşte efendim, soyundum, al beni. Tanrı'ya aşık bir ruhun bu ebedi sözlerini içimde şarkı gibi okuyarak ölü denizin yolunu tuttum. Batan iki günahkar kentin açtığı çukuru görmenin hasretiyle yanıyorum. Gri, sarı, pembe kayalar. Üzerlerine vahşi, koyu bir güneş düşüyor, buğuları tütüyordu. Ara sıra yakıcı bir soluk esiyor ve ağzımı, ruhumu kum dolduruyordu. Kayalar kızgın, tek bir çiçek, tek bir damla su, yolcuyu karşılayacak ya da sesiyle uyaracak ötücü bir kuş bile yok. Yalnızca tepemde Tanrı, kılıç gibi sarkıyordu. Ürpererek bu İsa değil diye düşünüyordum. Meryem'in tatlı sözlü oğlu değil, insan yiyen korkunç Yehova. Ben başkasını arıyordum, başkasını buldum. Artık onun sessizliğindeki geçilmez dönemeçlerden nasıl kurtulabilirim? Çöle daldıkça kafam kızıyordu. Ortaya çıksın da benimle konuşsun diye Tanrı'yı çağırıyordum. Beni insan olarak o yaratmadı mı? İnsan soru soran hayvan değil midir? Öyleyse soruyorum, yanıt versin. Kızgın hava içerisinde ona efendim diye itirafta bulunuyordum. Efendim, güç bir an geçiriyorum. Ne yapayım? Ağzıma yanan bir kömürü, bir sözü koy. Kurtuluşu getirecek basit bir sözü. Fazla ışıktan kör olmuş bu kuyuya. Bunun için seninle karşılaşmak için indim. Görün, bekledim, bekledim, kimse yanıt vermedi. Daha küçük bir çocukken baba evinin avlusunda azizlerin hayatlarını okuduğum zamandan beri şimdi vardığım şu topraklara ve İsa'nın çiğnemiş olduğu şu taşlara ayak basmak ve onun sesini duymak için büyük bir arzu hissediyordum. Daima ona söyleyecek bir sözüm olmuştur. Hala da var. Bana acımayacak mı? Bana yanıt vermeyecek mi? Dünya dönüyor ve sorular, acılar, şeytanlar değişiyor. Öyleyse belki İsa'nın söyleyeceği, yeni yaraları iyi edecek yeni bir sözü vardır. Böylece sevgiye yeni, daha mertçe bir biçim verir. Tek başıma konuşuyor ve yürüyordum. Peygamberlerin içlerine çekip ciğerlerine doldurdukları ateşlerle kumdan ibaret çöl havasını soluyordum. Birden çukurun dibine yaklaştıkça erimiş kurşun gibi koyu, sırf katrandan ibaret vıcık vıcık hareketsiz, gri renkte bir suyla dolu ölü deniz parıldadı. Onun içinden mavim tırak yeşil renkteki Ürdün ırmağı, kamışlar ve çöven otları arasında Filistin'e doğru akıyordu. Uzun gömlekli grup grup erkekler istavroz çıkarıyor, kıyıda dikilmiş bir papaz dua ediyor, onlar da kutsanmış sulara dalarak hacı oluyorlardı. Irmağın kıyısında kamışla örülmüş bir meyhane kurulmuştu. Sesi kısılmış eski bir gramofon, Arap yalelilerini viyaklıyor, yağlı entarisiyle şişman meyhaneci de ciğer parçacıklarını kızartıyor ve gramofona eşlik ederek uluyordu. Adımlarımı hızlandırdım. Ölü denizin zehirli kıyısı boyunca yürüdüm ve tekrar çöle daldım. Sertleşmiş, keskinleşmiş, iyice açılmış gözlerim ölü sulara dikiliyor, sanki diplerine batmış iki kenti fark etmeye çabalıyordu. Öyle bakarken sarı bir şimşek aklımı yardı, gördüm. Son derece kudretli bir ayak buraya gelmiş. Sodom ve Gomorre'nin iki kentini ezerek diplere batırmıştı. Günün birinde bizim de Sodom ve Gomorre'mizi çiğneyecek, gülen, eğlenen ve Tanrı'yı unutan şu dünyamızda ölü deniz haline alacak. Tanrı'nın tekmesi bu. Öbür aklını şaşırmış kentleri çiğniyor. Ürperdim. Bugünkü dünyada bana Tanrı'nın üstüne varmasından biraz önceki Sodom ve Gomorre'ymiş gibi geliyor. Öyle sanıyorum ki Tanrı'nın korkunç tekmesinin yaklaştığı duyulmaya başladı bile. Alçak bir kum tepesinin üstünde durdum. Uzun süre lanetli sulara baktım ve katranlı suların içinden güzel, günahkar kentleri çekip çıkarmak için çabalamaya uğraştım. Güneşte yeniden bir şimşek gibi çaksınlar, yetişip onları göreyim, tekrar göz kapaklarımı açıp kapayayım ve sönsünler. Sodom'la Gomorre nehrin kıyısına uzanmış öpüşen iki fahişe gibiydiler. Erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla, erkekler kısraklarla, kadınlar boğalarla birleşiyordu. Hayat ağacından yediler, fazla yediler. Bilgi ağacından yediler, fazla yediler. Kutsal heykellerini kırdılar ve gördüler. Odunlar ve taşlar, fikirleri kırdılar ve gördüler. İçleri hava dolu. Tanrı'nın çok yakınına gittiler ve dediler ki, bu Tanrı korkunun oğludur, korkunun babası değil. Ve korkuları yok oldu. Kentin dört kale taşı üzerine sarı yazılarla burada Tanrı yoktur diye yazdılar. Tanrı yoktur ne demek? Güdülerimizin gemi yok, iyilik için armağan, kötülük için ceza yok, erdem, adalet ve utanma yoktur. Biz mağrur erkek ve dişi kurtlarız. Tanrı kızdı, Abraham'ı çağırdı. Abraham, buyurun efendim. Abraham koyunları, develeri, köpekleri, erkek ve kadın uşakları, karını, oğlunu al ve git. Git, karar verdim. Senin dilinde karar verdim demek, öldüreceğim demektir efendim. Yürekleri fazla sevindi, beyinleri fazla cesaret buldu, karınları fazla şişti, artık tahammülüm yok onlara. Ölümsüzmüşler gibi taşlarla demirlerden evler yapıyorlar, fırınlar kuruyor, ateşler yakıp madenleri eritiyorlar. Ben yeryüzüne cüzzam yaydım, öyle istiyordum. İnsanlarsa orada, Sodom ve Gomorre'de çölü suluyor, gübreliyor, biçimini değiştirip bahçe haline sokuyorlar. Sular, demirler, taşlar, ateş, ölümsüz maddeler onların köleleri haline aldı. Artık onlara tahammül edemiyorum. Bilgi ağacından yediler, elmaları kopardılar, ölecek. Hepsi mi efendim? Hepsi. Ben Kadir-i Mutlak değil miyim? Hayır, Kadir-i Mutlak değilsin efendim. Çünkü adilsin. Sen haksız olanı, namussuz olanı, mantıksız olanı yapamazsın. Haklı ve haksız, namuslu ve namussuz, mantıklı ve mantıksız olanı siz topraktan yapılmış, toprakla beslenmiş, tekrar toprak olan küçük kurtlar nasıl bilebilirsiniz? Benim iradem bir uçurumdur. Siz onu gözünüzde canlandırabilseniz korkardınız. Yerin ve göğün efendisisin. Hayatla ölümü aynı avucunun içinde tutuyor ve seçiyorsun. Bense bir küçük kurdum. Toprak ve suyum, ama üzerime üfledim ve suyla toprak ruhlandı. Konuşacağım. Sodom ve Gomorre'lerde yiyen, içen, gülen, alay eden ve boyanan ruhlar binlercedir. Aşağıda yılanlar gibi kabarıp zehirlerini gökyüzüne doğru fışkırtan ve ıslık çalan ruhlar binlercedir. Ama aralarında 40 tane dürüst insan varsa onları da yakacak mısın efendim? Ad istiyorum. Bu 40 kişi kimdir? 20 iseler, 20 dürüst kişiyseler efendim. Ad isterim. Parmaklarımı açıyor, sayıyorum. 10 kişiyseler, 10 dürüst kişi efendim. 5 kişiyseler, Abraham, utanma bilmeyen ağzını kapat. Merhamet efendim, sen yalnız adil değil, aynı zamanda iyisin de. Sadece kadiri mutlak olsaydın, vay halimize, dünya mahvolurdu. Ama sen aynı zamanda iyisin efendim. Onun için de dünya hala ayakta durabiliyor. Diz çökme, dizlerimi tutmak için ellerini uzatma. Yüreğimi etkilemek için ağlamaya başlama. Ben siyah, tek parça bir granitim. Hiçbir el beni çizemez. Karar verdim. Sodom'la Gomorre'yi yakacağım. Acele etme efendim. Öldürmen söz konusu olduğunda niçin acele ediyorsun? Buldum. Toprakları karıştırarak ne buldun küçük kurt? Dürüst birini. Kimi? Kardeşim Haran'ın oğlu Lut'u. Kum dağının üstünde hareketsiz dururken şakaklarımın gıcırdadığını hissediyordum. İçimde Tanrı'yla insan sesinin çatıştığını duymaktaydım. Bir ara havanın koyulaştığını, karşıma ırmak gibi sakalları, çıplak ayakları ve alnında dikine duran bir alevle Lut'un dikildiğini hayalimden geçirdim. Ama bu eski ahitin köle olan Lut'u değil, benim asi olan Lut'umdu. Tanrı'ya boyun eğip kaçmıyor, güzel günahkar kente acıyor ve kendi iradesiyle ateşe atılıp onunla birlikte yanıyor, yok oluyordu. Abraham'a bağırıyor. Söyle ona kaçmıyorum. Sodom ve Gomorre'lerin ben olduğumu söyle ona. Kaçmıyorum. Benim özgür olduğumu kendisi söylemiyor mu? Beni özgür yarattığını söyleyip böbürlenmiyor mu? Öyleyse onun istediğini yapıyor. Kaçmıyorum. Ellerimi yıkıyor. Temizliyorum. Asi. Gidiyorum ben. Güle güle erdemli ihtiyar, güle güle. Tanrı'nın koyunu. Efendine de şunu söyle. İhtiyar Lut'tan selamlar. Şunu da söyle, o adil değil, iyi değil, kaderi mutlaktır. Yalnızca kaderi mutlak, başka bir şey değil. Artık güneş batmıştı, ışık biraz yumuşadı, şakaklarım rahatladı. Umutsuz bir mücadeleden çıkmış gibi soluk aldım, arkama baktım ve korktum. Böyle bir asi içimden nasıl çıktı? O vahşi, itaatsiz ruh, içimin derinliklerinde, Tanrı'nın ardında nereye gizlenmişti? Ben itaatli, Tanrı'dan korkan peygamber Abraham'dan yanaydım. Şimdi nasıl oldu da kutsal kitabı çiğneyip böyle bir Lut'u yarattım ve ondan yana oldum? Utanmaz şeytan içimde çöreklenmiş, açıp ışığa fırlamak için şakaklarımın bir an gevşemesini, aklımın anahtarlarını bırakmasını bekliyordu. Hemen sonsuzluktan önceki hasmı Tanrı'ya olmayacak şeyler haykıracaktı. Ciğerlerimi temizlemem, içimden şeytanları, kurtlar, domuzlar, maymunlar, kadınlar, küçük erdemler, küçük sevinçler, mutluluklar kovmam, göğe doğru diklemesine duran bir alev halinde kalmam gerek. Çocukluğumda baba evinin avlusunda ne istemişsem şimdi işte onu uyguluyorum. İnsan bir kez doğar, bu fırsatı bir daha asla bulamam. Geriye Kudüs'e vardığımda gece olmuştu. Yıldızlar ateşten lokmalarmış da insanların üzerinden sarkıyormuş gibime geldi. Ama Kudüs'ün kutsal sokakları içinde hiç kimse gözlerini kaldırıp onları görmedi. Günlük ihtiraslar, küçük kuşkular, borsa, yemek, kadın büyük korkuyu yeniyor ve böylece insanlar hala unutarak kendilerini yönetebiliyorlardı. Sert şiltemin üzerinde o yana bu yana dönüyor, karar verme zamanımın geldiğini, Tanrı'nın sütü henüz ağzımda bir çocukken sezdiğimi tamamlamam gerektiğini düşünüyordum. Aynaroz'da bir keşiş elimi tutup güya kaderimi söylemek üzere avucuma bakmıştı. Gerçekten de suratı çingeneye benziyordu. Esmerdi, buruşuktu. Kalın teki dudaklıydı ve gözlerinden kıvılcımlar saçıyordu. Ona gülerek, "Senin kehanetlerine inanmıyorum," dedim. "Zararı yok," diye yanıt verdi. "Ben inanıyorum, yeter." Elimdeki çizgilere, yıldızlara, haçlara, buruşuklara baktı. Uzun uzun düşündükten sonra, "Sokulmanı istemedikleri işlere karışma," dedi. "Sen eylem için yaratılmamışsın. Uzak dur. İnsanlarla mücadele edemezsin." Mücadele ettiğin sırada düşmanının da haklı olabileceğini düşünüyor ve ondan sonra sana ne yaparsa bağışlıyorsun. Anladın mı? Biraz boyun eğmiştim çünkü beni ilk kez gören bu keşişin haklı olduğunu anlıyordum. Sonra dedim, o yine dikkatle elime baktı. Seni birçok kuşkular yiyor, çok şey istiyorsun, çok soruyor, yüreğini kemiriyorsun. Ama iyiliğin için söylüyorum, karşılık bulmak için şaşkına dönme, sen onu bulmaya gitme. O gelip seni bulacak. Dediğime kulak ver, rahat ol, geliyor. Bir İbrani ruhlarını arıyormuş. Artık can verdiği bir sırada Tanrı'nın kendisini aradığını anlamış. Tekrar elime eğildi, gözlerini iyice açıp baktı. Sen dedi, yaşlandığında keşiş olacaksın. Gülme, keşiş olacaksın. Bazen doğru olmayan bir kehanet gerçekleşebilir. Yeter ki insan ona inansın. Doğduğum zaman ışıkta bana bakan ebenin şu kehanetini de hatırladım. Bu çocuk bir gün despot olacak. Ürpermiştim. Korku her yanımı sarmıştı. Keşiş falan olamam diye bağırmış, tehlikeyi sezerek elimi hızla çekmiştim. Bunca zaman geçti, keşişin sözlerini unuttum. Öyle sanıyordum ve o akşam birden aklıma geldi, gülecek oldum, yapamadım. Sanki bütün bu zaman süresince beni işliyor ve gitmek istemediğim yere itiyorlardı ve ben artık gülemiyordum. Uykuya dalayım da kurtulayım diye gözlerimi yumdum. Asiymişim. Büyük bir kentin sokaklarında beni kovalıyorlarmış, yakalamışlar, yargılamışlar, ölüme mahkum etmişler. Cellat almış, beni önüne katmış, arkadan kendisi balta omuzunda geliyormuş. Ben koşuyormuşum. Soluğu sıkışan cellat sormuş. Neden koşuyorsun? Acele ediyorum diye karşılık vermişim. Acele ediyorum. Ve bunu söyler söylemez hafif bir rüzgar esmiş, cellat da yok olmuş. Cellat değil, siyah bir bulutmuş ve dağılıvermiş. İlerlemek istedim, yapamadım. Önüme bir dağ dikildi, sırf taştanmış, çakmak taşından ve yolumu kapatıyormuş. Tepesinde de büyük, kırmızı bir bayrak varmış. Ben kendi kendime dedim ki, ilerlemek için bu dağa çıkmalıyım, Tanrı adına. İstavroz çıkardım ve tırmanmaya başladım. Ama postallarımda çivi varmış ve çakmak taşına sürtündükçe bu çiviler kıvılcım saçıyormuş. Çıkıyor, çıkıyor, kayıyor, düşüyor, tekrar kalkıyor, çıkıyordum. Ve zirveye yaklaştıkça görüyordum ki bu bayrak değil, ateşmiş. Tırmanıyordum, gözlerim zirvedeydi. Hayır, alev değildi. Şimdi açıkça görüyordum. Tanrıydı ama baba değil, öteki, korkunç olanı, Yehova'ydı ve beni bekliyordu. Elim ayağım kesildi. Bir ara geri dönecek oldum, utandım. Şimdi diye mırıldandım. Yeter artık. İleri doğru git. Korkuyor musun diye içimde dişi bir ses duyuldu. Öyle bir kuvvet ve acıyla korkuyorum diye bağırdım ki uyandım. Yatağımın içinde oturdum. Düş hala göz bebeklerimde ışıldıyordu. Onu düşünüyor, tekrar düşünüyor, bir anlam çıkaramıyordum. Neden asi olmuştum? Kafamı salladım. Yanıt, sormaya son verdiğim zaman gelir. Soru, geveze beynimizden inip yüreğimizle beynimizi kavradığı zaman. Ey susamış kişinin tatlı kaynağı! Konuşan için kapalı, susan için açıksın. Susan gelip seni buluyor, kaynağından içiyor. Ezeli, çok eski sözler ve bugün dudaklarım şükranla onları fısıldıyor. Pencerenin altından bir dua sesi geliyordu. Hava günlük kokusu ve melodiyle doldu. Birden mutlu olduğumu hissettim. İçimde karanlıkta gizli bir karar olgunlaşıyordu. Henüz yüzünü göremiyordum ama inancım vardı. Kalktım, giyindim, pencereyi açtım. Gökyüzü kızgın, aşağıda yol, acele eden farklı ırklardan insanlarla dolu. Hava çürük meyve, günlük ve iğrendirici ağır bir insan kokusu yayıyordu. Şişman bir Arap karısı, başının üstündeki bir sepette pişmiş cin mısırı satıyor, bunları ince bir sesle övüyor, beyaz dişleri güneşte parlıyordu. Frank papazları, Ortodokslar, Ermeniler karşılaşıyor, selamlaşmıyorlardı. İsa ellerinde sarı bayrak halini almıştı. Sokağa inip bir tur attım. Her şeye son kez bakıyor, veda ediyordum. Bir vitrinde Sina Dağı'nın eski bir çıkartma resmini gördüm. Ortada, başında kraliçelik tacıyla Aya Katerina, sağda ve solda iki dağın omuzlarına yapışmış olduğu Sina ve aynı şekilde kocaman iki kanadıyla kutsal bilgi. Bir elinde tüy vardı, öbür eliyle işkence gördüğü tekerleği okşuyordu. Altta da eski dille şunlar yazılıydı. Öteki dağları ne düşünüyorsunuz? Yeşillikle, sık, koyu, usareli ağaçlarla örtülü olduğu için neden böbürleniyorsunuz? Tüylü, semiz, saygılı, koyu, kutsal, namuslu, erdemli, temiz, semavi, manevi, meleklere yaraşır ve tanrısal, tanrılar uğrağı Sina Dağı yalnız bir tanedir. Uzun süre gözümü resimden ayıramadım. Ona baktıkça kendime güvenim artıyordu. Düş daha çok devam ederse, korkuyorum diye bağırıp uyanmazsam, tırmandığım dağ kanat olacaktı. Çünkü bu tırmandığım sırf kıvılcımlı çakmak taşından ibaret dağ, mücadelemin yokuşuydu ve tepesine kadar ulaşırsam mücadele kanat olacak. O tepede parlayıp ne kırmızı bayrak, ne alev, ne de tanrı olan şey ile birleşecektim. Çocukça istekler, akılsızca kehanetler ve hayaller şimdi karşımda bulunan Sina'nın gerçek tasviriyle birleşiyordu ve birden içimde olgunlaşan gizli karar biçimlendi. Kuvvet ve yol budur dedim. Bunu yapacağım. Buldum. Sina'ya gideceğim. Orada göreceğiz. 20. ayrımın sonu, sayfa 269.